Ayrım 12. Sayfa 146. Bundan başka bir taraftan iç isyanlar bastırılır gibi olurken, diğer taraftan hepsinden daha tehlikeli olabilecek bir asi, hatta ve millet meclisinde bile ayakta alkışlanacak kadar sivrilip duruyordu. Çerkes Edem. Ama ne çare ki Mustafa Kemal ve arkadaşları, Çerkes Edem, Bandırma'nın Manyas taraflarında bir çiftlik sahibi olan Ali Bey'in üç oğlundan en küçüğüdür. Büyük ağabeyi Çerkes Reşit'le, diğer ağabeyi Çerkes Tevfik'in Çerkes Edem olaylarında isimleri beraber geçer. Çerkes Edem 19 yaşındayken ve babası kendisini de ağabeyleri gibi subay yapmak istemeyince İstanbul'a kaçmış, süvari eri yazılmıştır. Askerden başçavuş olarak terhis edildi. Balkan Harbi sonlarında bir süre süvari, küçük zabit, assubay okulunda bulundu. Birinci Dünya Harbi'nde kardeşi Reşit'le beraber Teşkilat-ı Mahsusa denilen gizli servise mensup olarak İran'da çeşitli macera hareketlerine katıldı. Mütarekede köyüne dönmüş ve Yunanların İzmir işgallerinden sonra ve 17. Tümen Kumandanı Bekir Sami Bey'in babasına ve kardeşlerine yaptığı müracaat üzerine yanına 300 kişi kadar toplayarak Kuvayi Milliye Cephesi'ne katılmıştı. Sarihli Cephesi'ni tuttu. Fakat asıl şöhret ve itibarı ilk isyanını Gönen Havalisi'nde yapan ve eski bir jandarma subayı olan Çerkez Ahmet Aznavur'un üzerine varması ve orada başarılar sağlamasıyla başlar. Olarak Türyan bu eski çavuşun yardımına, hatta himayesine şiddetle muhtaçtılar. O günlerin havası ve gelişmeleri bakımından önemli olduğu kadar Ankara'dakilerin durumu ve problemleri bakımından da düşündürücü olan bazı sahneleri burada verelim. Çerkes Edem hatıralarında şöyle bir konuşma nakleder. Bu gelişmelerin çeşitli safhaları üstünde Tek Adam'ın ikinci cildinde ve muhtelif bahislerde etraflı bilgi verilmiştir. İsmet Bey'e düşecek olan son vazifeye ise daha ileride ve sırası gelince kısaca değinilecektir. Aznavur'un yenişinden sonra artık herkes işine gücüne dönmüştü. Bir taraftan da Ankara'ya gönderilmek üzere mebus seçimlerine girişilmişti. Tam bu sırada Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Bey'in beni Ankara'dan telgraf başına çağırttığı haberi geldi. Bunun üzerine Biga Telgrafhanesi'ne gittim. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. İsmet Bey: merhaba Ethem Bey, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben: merhaba efendim, teşekkür ederim. Ben iyiyim, siz nasılsınız? İsmet Bey: umumi vaziyetimiz iyi değil. Mustafa Kemal Paşa ve Reşit Bey, Ethem'in büyük ağabeyisi, yanımda. Makine başındayız. Size umumi vaziyeti izah ederken bazı acı haberler de vereceğim. Ben: söyleyiniz efendim. Acı da olsa hakikati bilmek daha iyidir. İsmet Bey: sizinle şu görüşmeyi temin edebilmek için çok zorluğa uğradık. Bazı yerlerde şimendifer tellerini istifade ettik. Birçok yerlerle istibatımız hemen hemen yoktur. Merkezi kuvvetimiz kalmadı. Miralay Mahmut Bey fırkası Hendek Boğazı'ndan Düzce'ye geçerken asilerin hücumuna uğradı. Mahmut Bey ve bazı zabitler şehit, bir kısım da esir düştü. Fırkanın silahları, mühimmatı ve hayvanları asilere geçti. Ankara'nın şimali garbi, kuzeybatı cihetindeki diğer isyan sahasına gönderdiğimiz Kaymakam Arif Bey'in kumandasındaki bir müfrezemize ait felaket haberi de geldi. Arif Bey de bir suikaste kurban gitti. Müfrezesinden bir kısım isyancılara katıldı, bir kısım da dağıldı. Geybe Boğazı'nı asi kütlelerine karşı müdafaa eden 20 kolordu kumandanı Ali Fuat Paşa'nın da vaziyeti tehlike göstermekte ve günden güne sıkıştırılmaktadır. Böyle bir zamanda muvaffakiyetiniz büyük bir hüsnü tesadüftür. Sizi tebrik ederiz. Bulunduğunuz yerde ikinci derecedeki işleri fırka kumandanına bırakarak Kazım Bey Özalp, en kestirme yoldan ve süvari kıtalarınızla Geyve Boğazı'na koşmanızı rica ederiz. Keyfiyeti Ali Fuat Paşa'ya bildirmek için sizin muvaffakatınızı bekliyoruz. Bu konuşma 19 Nisan 1920'de geçmektedir. Hikayenin bu kısmının devamı üstünde durmayacağız. Çerkes Edem derhal yola çıkar. Yollarda bazı tedip hareketlerinde de bulunarak Geybe Boğazı'na varır. Kuvveti 5000 süvariye ve ayrıca 500 kişilik bir piyade taburuna çıkmıştır. Ankara'nın elinde ise hiçbir yerde böyle toplu bir kuvvet yoktur. Daha önce de değindiğimiz gibi ve Ali Fuat Paşa kuvvetlerinin de iştirakiyle Adapazarı, Hendek, Düzce isyanları süratle bastırılır. Dar ağaçları kurulur, cezalar kesilir. Ethem bu hareketlerde şaşılacak derecede kesin ve başarılıdır. Şimdi Ethem'in ünvanı Salihli Cephesi ve Umum Kuvayi Tedibiye kumandanıdır. Mustafa Kemal başarılarından dolayı onu tebrik eder. Başarılarını ve hizmetlerinin kurtuluş tarihimizde en parlak satırları işgal edeceğini bildirir. Şimdi Ethem Bey artık Salihli Cephesi'ne dönmek işleri içindedir. Hatta bir kısım kuvvetleri Eskişehir'den trenle sevk ederdi. Fakat bu sefer de Yozgat isyan etmiştir. İsyancılar üzerine gönderilebilen bir takım kuvvetler, memfrezeler ise ya yenilmiş ya dağılmıştır. Ankara Çerkes Edem'i şimdi de Eskişehir'de bulur ve evdeki kuvvetleriyle hemen yetişmesini rica eder. Ankara istasyonunda Ethem, Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından pek büyük iltifatlarla karşılanır. Mustafa Kemal Paşa'nın otomobilinde ve yollara dökülen İnsanların alkışları arasında karargaha varırlar. Şimdi büyük odada ve Mustafa Kemal, Fevzi Paşa, İsmet Bey ile Çerkes Ethem'in kardeşi Tevfik Bey karşı karşıyadırlar. Halide Edip adı var sahneyi şöyle anlatır. Ethem Ankara'ya silahlı kuvvetleriyle geldiği zaman halk sokakları doldurmuştu. Adamlar arasında kadınlar da vardı. Ethem dikkati çeken büyük bir şevkle karşılandı. Mustafa Kemal Paşa otomobilini ona tahsis etti. Bu Ankara'da tek otomobildi. Ethem Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman şiddetle karşılandı. Ben onu ilk defa karargâhta gördüm. Bir gün büyük odaya girerken bir sürü silahlı adamın arasında kendimi buldum. Bunlar Ethem'in adamlarıydı. Ethem'i paşanın karşısında bir sandalyede buldum. Ayağa kalktı, elimi öptü. Alelade'den uzun boyu vardı. Hiç eti olmayan, kudretli vücudu canlı bir iskelete benziyordu. Tam Çerkes yapısıydı. Geniş omuzlar, ince bel, uzun bacak ve kollar, kocaman sarışın bir kafa, kısa bir burun ve gayet solgun gözler. Teni hiçbir hava tesiriyle değişmemişti. O odada istisnasız bu kocaman Çerkes herkesi gölgede bırakıyordu. Şimdi bir kadın tarafından yazılan bu tasvirlerden sonra biz asıl Çerkes Ethem'i dinleyelim. İsmet Bey çok vakit kaybına meydan bırakmaktan ve bana hitapla şöyle dedi. İstirahate olan ihtiyacınıza rağmen ziyaretçiler üşüşmeden mevcut mühim meseleler hakkında lütfen müzakereye başlayalım. Karşılıklı değinilen bazı konular arasında en önemlisi gene Yozgat isyanıdır. İsmet Bey durumu şöyle toplar. Bizim Yozgat ve civarındaki isyanı kökünden söndürmeye maalesef bir kuvvetimiz kalmamıştır. Bu hakikatleri acı da olsa aramızda itiraf etmeliyiz. Evet, Yozgat cihetindeki gaile ehemmiyetsiz sayılabilir. Fakat kıtalarınız gibi maneviyatı yerinde olan bir kuvvet için İsmet Bey'in sözleri durum hakkında çok şey ifade edicidir. Şunları da ekler. Yozgat mütetaraflığını ve civarını işgal altında bulunduran isyancıları Konyalılar dört gözle beklemektedirler. Şimdiden isyanın bir ucu Ankara'nın şarkından Kırşehir'i sirayet etmiştir. Hatta Büyük Millet Meclisi azasından bulunan ve kendisinden istifade edilir ümidiyle isyancılara karşı gönderilen Keskin'in Rıza Bey'in de vaziyeti şüphelidir. Ben Erkan-ı Harbiye-i Ummiye Reisi sıfatıyla vaziyeti olduğu gibi izah ettim. Yani bu isyan gayesi tamamen ortadan kalkmadıkça sizin ve kuvvetlerinizin cepheye dönmeleri doğru değildir. İsmet Bey sözlerini bitirmişti. Ethem'e göre Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi Paşa gözlerini onun gözlerine dikmişler, vereceği cevabı sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ethem'in sözleri şunlardır. Hayret ediyorum ki Sivas'ta heyeti temsiliye ve Ankara'da Millet Meclisi sıfatıyla içtima ve teşekkül olunalı bir seneyi geçtiği halde bu müddet zarfında koca Anadolu'da hareketi milliyemiz namına neden esaslıca bir hareket görülmedi ve niçin merkezinizi takviye eylemediniz ve sonra en mühim ve esas olan cephelere ait şimdiye kadar bir himmet eserine ve yardımınıza dahi şahit olmadık desem itiraf buyurulur zannederim. Nihayet bizleri düşman cephesinden gerilere almaya ve sırf gerilerde size düşen vazifelerle bizi işgale mecbur bıraktınız. Görülüyor ki Anadolu'nun ortasında İstanbul'la ve hiçbir ecnebi ile irtibatı kalmayan Yozgat isyanını söndürmekten acizsiniz. Anladığım şudur ki baştan beri hala vaziyeti kavramadınız. Yahut şahsi ve daha ehemmiyetsiz şeylerle meşgulsünüz. Ve belki de heyeti temsiliye yahut Ankara hükümeti namına yaptığınız tebliğler, tamimler, konferanslarla her şey olacak sandınız. Bu serzenişim, bu gafletler bir daha tekerrür etmesin içindir. Ben bu kalan isyan meselesini de emriniz üzerine uhdeme alıyorum. Ve sizleri bu gayreden kurtaracağımı ümit ediyorum. Bu sahne aynen böyle mi geçmiştir? Aynen bu sözler mi konuşulmuştur bilmiyoruz. Kaldı ki Çerkes Ethem'in bazı şartları da vardır. İşlerinden biri yani Fevzi Paşa ve İsmet Beylerden biri hemen cepheye gidecek. Fakat Ali Fuat Paşa'nın emrinde olmak üzere orada bulunacaktır. Hülasa Çerkes Ethem artık eski başçavuş değildir. Kendisine Millet Meclisi'nde bir oda tahsis edilmiştir. Etrafında silahlıları, bahçeyi, koridorları doldurur. Hacılar, hocalar, vilayet mebusları odasına el bağlayıp kafile kafile girer çıkarlar. Bir takım garip temasları da gözden kaçmaz. Ama şu var ki Yozgat üstüne gider ve yenilmez sanılan isyanı bir iki gün içinde temizler geçer. Ama Yozgat'tan kolay kolay ayrılmaz. Şimdi onun bir takım istekleri vardır. Suçlu cezasını görmeli. Bu divanı harbin başında ise kendi kardeşi Binbaşı Tevfik Bey vardır. Kaldı ki istekleri bu kadarla da bilmez. Onun hem de mebusura hitaben söylediği Ankara'ya avdetimde Büyük Millet Meclisi reisini Millet Meclisi önünde asacağım sözlerini Mustafa Kemal Büyük Nutkun'da nakleder. O günlerden sonra Çerkes Ethem artık şüphelidir. Ama asıl gelişmeler daha ileridedir ve bu gelişmelerde bir gün İsmet Bey'e pek büyük ve pek güç bazı vazifeler düşecektir. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 445-449. İsmet Bey'in 12 Temmuz celsesine ait beyanlarının önemli kısımları da Ankara Halk Evi Dil ve Edebiyat Şubesi yayınlarından N29'da vardır. Buhranlar derinleşiyor. 1920 yılı sonuna kadar sert, çetin ve çoğu zaman sonu belirsiz buhranlar içinde geçti. İzmir'e çıkan Yunanlılar 15 günlük bir zaman içinde Menderes'ten başlayarak Salihli, Akhisar önlerinden geçen Ayvalık kuzeyine varan bir hat üstünde yerleştiler. Bu hatta ufak tefek hareketlerle bir yıl kadar beklediler, güçlendiler. Bu hat bir İngiliz işgal kumandanının adına da bağlanarak Milne, Milan hattı adını aldı. Fakat 22 Haziran 1920'de Yunanlılar bu hattı aşarak bütün cephe üzerinde genel taarruza geçtiler. Hemen ertesi günü de Boğazlıyan'da isyan çıktı ve memleketin içi yeniden kıpırdadı. Türk cephesi zayıf askeri kalıntılar ve Kuvayi Milliye çeteleriyle tutuluyordu. Bu çeteler hiçbir zaman merkezi bir nizam altında alınamamıştı. Hatta çok yerlerde bulundukları çevre için biraz da afet halini almışlardı. Nizamiye kuvvetlerinin ise varlığı sadece bir takım zayıf kadrolardan ibaretti. Ankara'da bir hükümet kuruluşu ancak 2 ay olmuştu. Ortada bir başkumandan da yoktu. Genelkurmay Başkanı İsmet Bey'in bu 2 ay içindeki çabaları da bir yetişiye vermiş olamazdı. Çünkü Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu, Beypazarı isyanları daha meclis açılırken alev alev yanıyordu. Arkasından da Yozgat isyanı başladı. İsmet Bey'in dediği gibi Konyalılar da Yozgatlıları dört gözle bekliyorlardı. Gerçi Geyve Boğazı Eskişehir bölgesinde Ali Fuat Paşa vaktiyle ve Sivas Kongresi tarafından verilen Umum Kuvayi Milliye Kumandanı unvanını muhafaza ediyordu. Hatta taarruz başlayınca Ankara kendisine Garp Cephesi kumandanlığı vazifesini de verdi. Ama ortada ne cephe ne de muntazam birlikler yok gibiydi. Ali Fuat Paşa bütün çabasını Geyve Boğazı üzerinden isyancıların Orta Anadolu'ya akmamasına tahsis etmiş, bunda da muvaffak olmuştu. 24 Haziran'da Yunanlılar Alaşehir'e girdiler. 25 Haziran'da da İngiliz donanması Mudanya ve Bandırma'ya asker çıkararak buraları Yunan işgaline hazırladı. Ondan sonra Yunanlılar serbestçe ilerlediler. 30 Haziran'da Balıkesir'i aldılar. Temmuz'da Edremit'e girildi. Sonra Mudanya, Kirmaslı, Bandırma, Gönen derken nihayet 8 Temmuz'da Yunanlılar Bursa'ya girdiler. Bu arada İngilizler İzmit'i de Yunanlılara teslim ettiler. Bursa'nın işgali Ankara'da evvela çok şiddetli bir panik ve sonra mecliste görünmemiş bir heyecan yarattı. Meclisin 12 Temmuz günündeki toplantısı tam bir galeyan içinde geçti. Her şeyden önce herkes bir suçlu arıyordu. Mustafa Kemal'e de çatılabiliyordu ama bütün bu yıldırımlar İsmet Bey'in başına yağıyordu. Meclise göre Erkan-ı Harbiye Reisi vazifesini yapmamıştı. Sonra Bursa'daki 17. Fırka Kumandanı Bekir Sami Bey ile Salihli cephesinde Kaymakam Aşir Bey derhal ve ağır surette cezalandırılmalıydı. Hülasa meclis baş istiyordu. Milli mücadelenin büyük buhranlarından biri hakkında meclisin bu toplantıya ait zabıtları, yarınki nesillere içinde çırpınılan çaresizliğin azameti hakkında herhalde çok canlı tablolar verir. Tartışmalara Mustafa Kemal de katıldı. Tarihte yarılmamış ve yarılamayacak cephe yoktur. Cepheler delinebilir. Buna karşı tedbir delinen kısmı derhal kapatmaktan ibarettir. Halbuki Yunan ordusu karşısındaki milli cephemiz bu vaziyet ve kuvvette miydi? Bütün Garbi Anadolu vilayetlerimiz Ankara ve havalisi dahil olduğu halde daha doğrusu bütün memlekette kuvvet denilecek bir cüzü tam birlik bırakılmış mıydı? Durum hakikaten ağırdı. Mesela Bursa'nın düşmesinden önce son gayretle derlenip toparlanıp Bursa'ya gönderilen kuvvetlice bir birlik, daha Bursa'ya varmadan ve Ahu Dağı taraflarında yollara çıkan köy hocaları ve köylüler tarafından dağılmaya, köylerine gitmeye teşvik edilmişlerdi. Öyle olmuştu da. Hülasa, Bursa'nın sükutu üzerine açılan çok heyecanlı müzakereler, nihayet meclisin kürsüsüne siyah bir örtü serilmesine ve Bursa kurtarılmadıkça bunun kaldırılmamasına varan bir heyecan dalgasıyla kapandı. 18 Temmuz'da da meclis bir misak-ı milli andı işte. Fakat münakaşalar durmadı. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Bey hakkında 14 Ağustos'ta bir istizah şeklinde vardı. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıralarında kısmen gizli geçen bu oturumların bir kısım zabıtlarını yayınlamıştır. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 445-449. İsmet Bey'in 12 Temmuz celsesine ait beyanlarının önemli kısımları da Ankara Halk Evi Dil ve Edebiyat Şubesi yayınlarından N29'da vardır. Bütün bu tartışmalarda Mustafa Kemal'in de İsmet Bey'in de cevap ve savunmaları çok sert olmuştur. Mesela İsmet Bey 12 Temmuz oturumunda konuyu askeri bakımdan inceledikten, elde zaten kuvvet olmadığını belirttikten sonra meclise şöyle hitap eder. Efendiler, müşkülattan ve mahrumiyetten bahsedilmek için altında bulunduğumuz binayı hatırlamalısınız. Ankara'dasınız. Niçin Ankara'dasınız? Çünkü bizim istiklalimizi temsil eden mebuslarımız İstanbul'dan, payitahtımızdan çizme ile kovulmuşlardır. Bizi çıkarmışlardır. Payitahtımızı işgal etmişlerdir. Siz bu felaketten haberdar değil misiniz? Fakat olaylar asıl meclis dışında gelişir. 20-25 Temmuz arasında Yunanlılar Doğu Trakya'yı işgal ederler. Kolordu kumandanı Cafer Tayyarpaşa esir edilir. 22 Temmuz'da padişahın İstanbul'da topladığı saltanat şurası yalnız bir kişinin, topçu Ferikli Ali Rıza Paşa muhalefetiyle Sevr Muhadisi'nin kabulünü uygun görür. 31 Temmuz'da ise Düzce ve Bolu'da yeni bir isyan başlar. 10 Ağustos'ta da İstanbul hükümeti namına Sevr Muhadisi imzalanır. 30 Ağustos'ta Yunanlar artık Menderes, Uşak doğusu, Bursa doğusu, İzmit hattı üzerindedir. Ankara'da da geleceğe karşı ümitsizlikler uyanır. 1 Eylül 1920'de henüz meclise haber verilmemekle beraber Mustafa Kemal ve İsmet Bey Ankara'nın hükümet merkezi olarak boşaltılması ve hükümetin Sivas'a nakli hakkındaki düşüncelerini gayet gizli ve bizzat çözülecek bir şifreyle GAP cephesi kumandanına sorarlar. Ali Fuat Paşa'nın cevabı menfidir. Bu karara katiyen katılmaz ama Eskişehir'de düşerse o da bu tedbirin gerekli olacağı görüşünü bildirir. 7 Eylül'de Zile, Erbaa tarafları ikinci isyanlarına başlarlar. 24 Eylül'de doğuda Ermeni ordusu Bardız üzerine saldırır. 26 Temmuz'da Viranşehir isyan eder. Nihayet 3 Ekim'de asıl korkulan yer ayaklanır. Konya'da Delibaş denilen bir serseri din ve padişah adına isyan bayrağını açar. Vali ve kumandan Alaaddin Tepesi'nde mukavemete çalışırlar. Ama bu mukavemet kısa sürer. Teslim olmak zorunda kalırlar. 24 Ekim'de de Gediz'de Yunanlılar harekete geçerler ve Bursa cephesinde yeniden ileri harekete başlarlar. Çerkes etemin hali ve durumu ise her gün derinleşen bir muammadır. İşte bu şartlar içinde Albay İsmet Bey 25 Ekim 1920'de aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı ve dolayısıyla mebusluk ve kabinede vekilliği de devam etmek üzere GAP cephesi kumandanlığına atanır ve bu vazifeyi kabul eder. Milli mücadelenin askeri alanda yetki ve sorumlulukları bu karar ve kabul ile bir an içinde bu ufak tefek adamın omuzlarına yüklenir. İlk meydan muharebeleri. Bu bozgun, isyan, çaresizlik ve şüphesizleri ortasında, mecliste ve memlekette esen o tarifi imkansız ruh düşkünlüğü ortasında, bizzat Mustafa Kemal'in ve İsmet Bey'in dahi kendi aralarında hükümeti Sivas'a götürmeyi düşündükleri bir hava içinde, GAP cephesi kumandanlığının pek de sevinilecek ve istenecek bir şey olmadığını takdir etmek kabildir. Şimdi Albay İsmet Bey artık son şansıyla oynayacaktı. Hatta bu oynadığı şey belki Mustafa Kemal'in de son şansı olacaktı. Çünkü İsmet Bey meclisin kendisini tutmadığını gayet iyi biliyordu. Mustafa Kemal'e oklar şimdilik arkadan atılıyordu ama eğer yarın kürsüye çıkıp da "Arkadaşlar buyurun Sivas'a" diyecek olursa ne olacaktı? Arkadaşlar peşine takılıp Sivas'a mı giderler yoksa herkes bavulunu, dengini, hurcunu omuzlayıp kendi memleketinin yolunu mu tutardı? Bu belli değildi. Hülasa Ankara ve hele Mustafa Kemal'le İsmet buhranların buhranı içindeydiler. Son kozlarını oynuyorlardı. Bu koz mutlaka bir zafer müjdesi getirmeliydi. İşte o günlerde ilk iyi haberler doğudan gelmiştir. Bardız'dan saldıran Ermenilere karşı 15. Kolordu kumandanı Kazım Karabekir kuvvetlerini derleyerek taarruza geçer. Memlekette tek toplu kuvvet onun emrindedir. Ama devamlı Ermeni tehlikesine karşı da oradan batıya hiçbir şey kadir olamaz. Şark halkının başında bir Demokles kılıcı gibi asılı duran işte bu Ermeni tehlikesine karşı ordu harekete geçince bu hareket halktan da destek görür. Zaten kuvvetleri hayal ve heyecanları kadar geniş olmayan Ermeniler süratle sarsılırlar. 29 Eylül'de Sarıkamış Ermenilerden alınır. 30 Ekim'de Kars kurtarılır. 7 Kasım'da Ermenistan'a geçilerek Gümrü işgal edilir. Karabekir Ermenilere mütareke şartlarını oradan bildirir. 25 Kasım 3 Aralık arası Gümrü'de mütareke görüşmeleri ile geçmiş ve 2-3 Aralık'ta Gümrü Barış Antlaşması imzalanmıştır. Fakat tam bu günlerde Erivan'da bir ihtilalle iktidar değişip Ermenistan bir Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti halini aldığı için doğudaki karşılıklı durum ondan sonra da değişmiştir. Gümrü tarafımızdan boşaltılmış ve Kars Muahedesi ile Kafkas sınırlarında bugünkü vaziyetimiz tekrar etmiştir. Tam o sırada güneyde de Kozan, İslahiye ve Haçin ilçeleri Fransızların oralara sürdükleri Ermeni milislerinden kurtarılır. Ama bunlar Ankara'yı yetiştirmeye kafi gelmez. Bu sefer de bazı mebuslar aralarında "Gördün mü Karabekir'i? Kumandan dediğim böyle olur." gibi sözler yayılır. Asıl dava ise GAP'ta halledilecektir. İsmet Bey 10 Kasım'da GAP cephesi kumandanlığını teslim alır. Yunanlılar Bursa cephesinden ilerlemektedirler. Fakat yeni GAP cephesi kumandanı için Yunanlılardan da tehlikeli bir başka düşman harekete gelmiştir. Çerkez Ethem. 27 Kasım'da Ethem, İsmet Bey karşı fiilen itaatsizlik safhasına geçmiştir.